Ayrım 6. Öteki tutuklularla ilk bağlantılar. Yalnızlık ve suskunluk tutuklunun moralini bozup direncini kırmak için uygulanan şiddetin bir bölümüdür. İnsan cellatlarının uğursuz suratlarından başka bir şey görmediğinden bir dost yüzü ya da sesi olmaksızın geçen tutukluluk daha bir ağırlaşıyor. Bu nedenle yanı baştaki hücrelerden konuşma sesleri geldiğinden hemen kulak kabartıyordum. Ama konuşanların muhafızlar mı yoksa öteki tutuklular mı olduğunu bir türlü anlayamıyordum. İkinci ayın başlarında bir gün birileriyle konuşan Vaya'nın sesini oldukça net bir şekilde duydum. O andan sonra Vaya ile iki laf etmek düşüncesi kafamı kurcalamaya başladı. Ağustos'un ilk haftasında bir keresinde hücre kapısının anahtar deliğinden bakarken ikinci kata götürülen Marcelo'yu gördüm. Sanırım sorguya götürüyorlardı onu. Marcelo'nun da ellerinde olduğunu ilk kez öğrenmiştim. Hücresine geri getirilmesinden sonra onunla bağlantı kurmanın bir yolunu aramaya başladım. Duvara vurdum ve bekledim. Üçüncüsünde aynı şekilde karşılık geldi. Yine vurdum, yine karşılık geldi. Bundan yüreklenerek birçok kez Marcelo diye seslendim. Daha yüksek sesle konuşmamı isteyen bir karşılık geldi. Neredeyse haykırarak seslendim. Bana karşılık veren Vaya'ydı. Nasılsın, her şey yolunda mı Tiburcia? Buyurun bakalım, ne diyebilirdim ki? Son olup bitenlere hiç değinmedik. Sesimi duyurabilmem için neredeyse haykırmam gerekiyordu. Bu da ancak nöbetçi olmadığı zamanlarda mümkündü. Yoksa yanımıza gelip susmamızı söylüyor ve tehdit ediyorlardı. Doktorun Temmuz sonunda getirilen tutukluya böyle diyorlardı. Vaya ile Marseille'ye karşı sürdürdüğü soğuk tavrını bırakması da o sıralara rastlıyordu. Birlikte biyolojiden ve başka şeylerden konuşmaya başlamışlardı. Ama doktor kendisi hakkında pek konuşmuyor, nasıl tutuklandığını anlatmıyordu. Aramızdaki meçhullüğünü korumak istiyordu galiba. Günlerin daha çabuk geçmeye başladığını fark ediyorduk. Birlikte iki çift laf etmek güç veriyordu bize ve her fırsatta yapıyorduk bunu. Marcelo Calle ve Doktor Madris. Marcelo, ulusal muhafızlar tarafından alındığı gün Vaya onunla konuşmaya başlamıştı. Gammazcılığını örtbas etmek için kendisine Mireya'ya ve Felix'e akla gelebilecek her türlü işkenceyi yaptıklarını söylüyordu. Ben bir dönekmişim, her gece alınıp götürüldüğümden FPL'ye karşı çalıştığımı sanıyormuş. Marcelo uzman polisten birinin benim için anasının gözü bu eksik etek dediğini anlatmıştı bana. Bunun genellikle bu kişi bizim için çalışıyor anlamına gelmesine garipti. Böylelikle moralimizi bozmaya, bizi dize getirmeye çalışıyorlardı. Ayrıca bir kadının eline bir silah alıp da bir erkek gibi çatışmalara girmesi örgütümüzde çok doğal olan bir şey, zenginlerin bu bekçilerini çok şaşırtıyor, belli bir saygı duymaya zorluyordu. Marcelo bunu kendisine benden söz ederlerken fark etmişti. Marcelo, Vaya'nın bazı şeyleri onaylamadığını, bir kadının kendisinden daha yüksek yerlere gelmesini kabullenemediğini biliyordu. Ama öfkesini açığa vurmak istemiyor, onunla bu konuyu tartışmamayı yeğliyordu. Vale tutuklanışımdaki rolünü saklıyordu ama Marcelo onu durmadan partili insanlara saldırmasından, yönetimdekilerin hain olduklarını ve öldürülmesi için onu polisin kucağına attıklarını öne sürmesinden tahmin edebilmişti bunu. Vaya ile Marcelo böyle saatlerce kendi başlarına laflıyorlardı. O zamanlar Marcelo'nun da orada olduğunu henüz bilmiyordum. Daha sonra Marcelo bana Vaya ile neler konuştuklarını anlatmıştı. Beni ele veren Vaya olduğunu bildirdiğimde Marcelo onun bundan hiç söz etmediğini, sadece Chon ve Choco'yu ele vermesi için kendisine yapılan teklifleri aktardığını söylemişti. Ona önce 1 milyon teklif etmişler, sonra bu sayıyı 100 bin indirmişler. En sonunda da 1000 peso yurt dışına çıkma garantisi ve bir de 45'lik tabanca önermişler. Ama hiçbir zaman sorguya almamışlar onu. Yerine bir başkasını koymak ve bizi de ayrı tutmak için Ağustos başlarında diğer bir hücreye aktarıldı Marcelo. Marcelo bu yeni tutuklunun FPL'den biri olduğunu sanıyordu. Ama pek de iyi bilmiyorum diyordu. Ona çok saygılı davranıyor, hatta sizli konuşuyorlar. Yeni tutuklu Marcelo ve Vaya'ya mesafeli davranıyordu. Ama 3 hafta sonra suskunluğunu bozarak konuşacak kimsesi olmadığı için canının adam akıllı sıkıldığını söyleyivermişti. Hiç anlamadığı bir şey olan politikaya bulaştırılmak istemiyordu. Daha sonra adamın Doktor Carlos Madris olduğunu öğrendik. Bir gün Doktor Madris bize doktor olduğunu ve öğrenimini Havana'da yaptığını açıkladı. Bir yıl önce San Salvador'daki Sosyal Sigortalar Hastanesi'nde çalışmak için geri dönmüş. Ana babasıyla birlikte Flor Blanche'da oturuyormuş. Kübalı bir hemşeri olan karısı ve 3 çocuğu hala Küba'daymışlar. Doktor Madrez'in bütün düşü mesleğine devam edebilmek için unvanını onaylatmak, sonra da karısıyla çocuklarını El Salvador'a getirmekti. Bir süre önce Havana'da yapılan bir jinekologlar kongresine katılmak için bir tıp fakültesi delegasyonuyla Küba'ya gitmişti. Bu yolculuktan unvanı ve ailesiyle ilgili bazı formaliteleri yerine getirmek için de yararlanmıştı. Geri dönüşünden birkaç gün sonra eve gelip onu tutuklamışlar ve ulusal muhafızlara götürmüşler. Bir Küba ajanı olmakla suçluyorlarmış onu. Sözde onun örgütümüz hakkında bilgi sızdırmak amacıyla Küba'dan gönderildiğini anladığım için kendisini benim ele verdiğim hikayesini uydurmuşlar. Daha çok tutuklu. Eylül ayında ulusal muhafızların ikinci şubesinin koridorları tutuklu ve kaçırılmış kişilerle daha çok dolmaya başlamıştı. Bu dışarıdaki kavganın keskinleştiğini gösteriyordu. Böylece San Carlos Piyade Tugayı kışlasından iki eri gerillalara sempati duymakla suçlayacak kadar ileri gitmişlerdi. Yaka paça getirdikleri bu gençlere çok kötü davranıyorlardı. Ulusal muhafızlara göre bunlar gerilla olmalarının yanı sıra bir de vatan hainiydiler. Onları şiltesiz ranzalara bağlayıp kafalarına da muşamba yağmurlukların kukuletasını geçirmişlerdi. Başlangıçta bu askerler 3. kata çıkan merdivenlere oturtulmuşlardı. Gece gündüz kımıldayamadan ve uzanamadan öylece kala kalmışlardı orada. Ayrıca muşamba kukuletalar da kafalarına çekilmiş durumdaydı. Ellerinden merdivenin korkuluklarına bağlanmışlardı. Ayakları birbirlerine bağlıydı. Susadıklarında içmeleri için bir şişe su koymuşlardı yanlarına. Ama boşaldığı zaman kimse yeniden doldurmadı şişeyi. Gidinin dölleri, gidinin hainleri, kurşuna dizeceksin bunları. Oradan geçen askerler böyle diyerek sürekli tekmeliyor, yumrukluyorlardı onları. Kafalarını yumrukluyor, tekmeliyor, korkutmak ve acı çektirmek için tahta joplarıyla büyük bir şiddetle merdiven korkuluklarına vuruyorlardı. 2 hafta sonra onları ranzalara yatırdılar. Ranza demirlerine bağlamayı da ihmal etmemişlerdi. Erlerden biri herhalde midesinden hastaydı. Bütün gün inliyor, tuvalete götürülmesi için yalvarıyordu. Ama kimsenin ona kulak astığı yoktu. Aldığı tek karşılık şuydu: sakın donuna edeyim filan deme. Hasta bile olsan kırbaçtan geçirilirsin. Orada FPL ile işbirliği yapmakla suçladıkları ve bayağı eziyet ettikleri bir adam daha vardı. Bazen onu parmak izlerinin alındığı odaya götürüyor, bir bütan gazı tüpüne bağlayıp öylece bırakıyorlardı. Daha sonra iki eri ve bu adamı götürdüler. Ne olduklarını hiçbir zaman öğrenemedik. Herhalde kayıplara karışmaları sağlanmıştı. Bir ay sonra 3 asker daha getirdiler. İfadelerini koridorda alıyor, kışladan çaldıkları G3 tüfeklerini kime götürdüklerini soruyorlardı. İçlerinden biri karşılık veriyordu: bakın, bu tüfekleri satmak için çaldık. Paraya ihtiyacımız vardı. Tamam da kime satacaktınız tüfekleri? Bakın, bir arkadaşım satma konusunda yardımcı olacağına söz vermişti. Peki kim bu arkadaşın? Benzin istasyonunda çalışıyor. Bir kamyonetle gelip tüfekleri kışlanın yakınlarında bir yerden alacaktı. Demek öyle. Ama kime satacaktı tüfekleri? Gerillalara değil mi salak? Sizi orospu çocukları, vatan hainleri. Satın bakalım tüfekleri gerillalara. Bir hafta böyle devam ettikten sonra bir gün alıp götürdüler onları. Kim bilir nereye. 30 Haziran 1976'da bir yıl önce hükümetin bir öğrenci toplantısı sırasında düzenlediği katliamın anılacağı duyurularından sonra karışıklıklar iyice artmıştı. Ayrıca bu hareketli dönemde devrimci halk cephesi tarımda değişim öngören yeni yasaya, ısta, karşı bir kampanya açtığını duyurmuştu. Böylece ülkenin her yanında günlerce devam eden gösterilerde pek çok insan tutuklanmıştı. Ağustos-Eylül dönemine rastlıyordu bu. Tutukluların sayısı arttıkça tek tek divan vermekten vazgeçip divanları üst üste koyarak üçlü ranzalar oluşturdular. Her yatağa bir tutuklu bağlıyorlardı. Hatta birisi alttaki divanın altına yerleştirilip oraya bağlanmıştı. Demek 4. tutuklu yerde yatmak zorundaydı. Eğer giysilerini bırakmışlarsa onları şilte olarak kullanılabilirdi. Hepsinin gözleri bantlıydı. Ranzalar yetişmeyince herkesi ayaklarından birbirine bağlayıp yere oturtuyorlar ve ellerine de bütan gazı tüplerine iliştiriyorlardı. Hepsinin gözleri bantlanıyordu elbette. aralarında konuşmasınlar diye sürekli gözleniyorlardı. Tek yiyecekleri yoyo, yani kuru fasulyeli mısır lavaşıydı. Susadıklarında ya da tuvalete gitme ihtiyacı duyduklarında nöbetçilere yalvarmak zorundaydılar. Böyle orospu çocuklarına hizmet etmek de üçüncü katın koridor nöbetçilerinin hoşlandığı bir şey değildi. Tutuklular su dökme ihtiyaçlarını bastırmak zorundaydılar. Bunun için ricada bulunduklarında aldıkları tek karşılık şuydu. Kocaman adamsın, tut kendini. Bu belayı başına kendin sandın. Öyle değil mi? Eğer içeriye işler ya da pislersen yalarsın onu, tamam mı? Ne zaman keyifleri gelirse o zaman götürüyorlardı tuvalete. Bu tutuklular bizim de orada olduğumuzu hiçbir zaman öğrenemiyordu. Koridorda konuşmaları yasaktı. Bizi de hücrelerimizden çıkardıkları yoktu zaten. Hücrem ana koridorun tam karşısında olduğundan her şeyi görüp işitebiliyordum. Kapım üçüncü kata çıkan merdivenlerin oldukça yakınındaydı. Yukarı çıkan ya da aşağı inen herkes önümden geçiyordu. Küçücük bir delikten bütün bunları görebilmek için adam akıllı bir çaba harcıyordum. Ayak parmaklarımın üstünde yükselmek, bir gözümü kısıp ötekini iyice açarak deliğe yaklaştırmak zorundaydım. Hücremin dışındaki dünyaya açılan bu minik pencereden elleri bağlı, gözleri bantlanmış pek çok yoldaşın geçtiğini, fotoğrafların çekildiği ve parmak izlerinin alındığı odaya götürüldüklerini görmüştüm. Bu uğursuz koridordan kendilerini gören, acılarına tanık olan, kendilerini destekleyen birinin bulunduğunu hiç akıllarına bile getirmeyen işçiler, köylüler, öğretmenler, öğrenciler, hatta yıkıcı etkinlikle suçlanan subaylar geçiyordu. Tutulan yolun doğruluğuna olan inancım daha da güçleniyordu bunları gördükçe. Partinin siyasi taleplerine duyduğum güven gitgide büyüyordu. Hükümetin saplandığı bunalım dönemlerinde sınıf savaşımının keskinleştiğinin bir belirtisi olarak böyle sahneler ortaya çıkıyor. Böylesi ortamlarda işkence ve teröre başkaldıran, ileri sürüldüğü gibi birkaç başıbozuk öğrenci değil, halkın kendisidir. Köylü yoldaşları kadınlarıyla birlikte yalın ayak bu koridordan geçerken izlemek bana acı veriyor, öfkelendiriyordu. Ama halkın günden güne kavgaya daha çok katıldığını gösteren bu durum, zafere olan umudumu da çoğaltıyordu. İç çelişkilerden nasıl yararlanıyorlar? Moral çökertmek, güvensizlik uyandırmak ve böylece işbirliğini ikna ederek arkadaşlarını ele verdirmek için düşmanın yararlandığı unsurlardan biri de düşülen iç çelişkiler ve devrimci örgütlerin kendi aralarındaki ideolojik savaşımlardır. Bu sorunu anlamak kadroların ideolojik eğitiminin temelidir. Düşman toplumumuzda egemen olan burjuva ideolojisini kullanıyor. Bunun bireysel bakış açısı şöyledir. Kişisel çıkar sağlamayan hiçbir şey kendini feda etmeye değmez. Her türlü politik ve sosyal hareket sadece bunların önderlerine yarar sağlar. İlkelere saygı duyan ve onlara sonuna dek bağlı kalan kimse yoktur. Çünkü bunu yapabilen yarı tanrı sayılır ve böyle kişiler binde bir ancak bulunur ve daha neler neler sayılabilir. Olaya bu açıdan bakınca parti üyelerinin kendi ellerini kirletmemek için başkalarını kullanan önderlerin yararlandığı işe yaramaz kas kafalılar oldukları iddiası haklı görünüyordu. Yönlendirilen ya da işe yaramaz kas kafalılara dönüşmeden önce sömürülüp ezildikleri halde pek çok insanı aldırışsızlığa ve duyarsızlığa sürükleyen de bu düşünce biçimidir. Burjuva ideolojisinin sömürülenlerin politik ve sosyal hareketlerini frenlediği, düzeltilmesi için hiçbir şeyin yapılmadığı sefalet toplumunu ve baskıyı onaylamaya götürdüğü açık bir şekilde görülüyor. Bu düşünme biçimine yeterince ikna olmamış, eğitimi az parti üyelerinde rastlanıyor. Düşman işte tam bu noktadan hareket ederek zayıflıklardan, böylelerinin ifadeleriyle yeni işbirlikçiler kazanmak için yararlanıyor. Başkası için okkanın altına gitmenin sana bir yararı olmaz. Bizim için çalışırsan sana yardım ederiz. Sen burada acılar içinde kıvranıyorsun. Opportunist liderler de sana ne olduğuna aldırış bile etmiyor. Keyif içinde yaşıyorlar. Ve böyle sürüp giden sözler. Sorgunun temel amacı tutukluyu direnmesini sağlayan ilkelerden ve politik yargılardan vazgeçirip kopartmak ve onu çaresizliğe sürükleyerek işbirliğine razı etmektir. Mantıksal olarak burjuva ideolojisine bu kayış kişinin kendini önemsemesine yol açıyor. Düşman terör ve işkenceyi parti üyesinin zayıflıklarıyla bu şekilde birleştirerek uyguluyor. Demek düşman örgütün iç sorunlarından yararlanıyor. Bu iç sorunların burjuva ideolojisinin yaptığı etkilerin bir sonucu olduğuna kuşku yok. Proletarya ideolojisinin oluşumu sırasında bu etkiye karşı koymak gerekiyor. Devrimci örgütleri bazen kimi haydut çetelerinin ya da burjuva oportunistlerin kucağına düşüren ve devrimci hareketi yanlış yollara sürükleyen de bu etkidir. Bu durumda çözümü ancak siyasi ideolojik bir gelişim, olgunluk ve devrimci tutarlılık sağlayabilir. Çok zor bir görevdir bu. Çünkü bir burjuva toplumu içinde yeni bir proletarya ideolojisi geliştirmek söz konusudur. Mireille ve Valle olayını bu sözlerin ışığında değerlendirmek gerekiyor. Düşman bu iki yoldaşın partiden atıldıkları için duydukları nefretten yararlanmasını çok iyi bildi. Onları devrimci harekete ve özellikle de örgütümüze karşı işbirliğini ikna etmeyi başardı. Farklı politik konumlar arasında yanlış yorumlanan bir ideolojik kavga, sık sık kişisel saldırılara, ortalık bulandıran sataşmalara, güvensizlik tohumları eken yalanların yayılmasına yol açar. Bütün bunlar şu ya da bu şekilde güvenliğimizle oynamak, dolaylı ihanete girmek ve öteki tüm örgütleri düşman olarak görmek sonucunu doğurur. Asıl düşman ise bundan sürekli olarak yararlanır. Devrimci hareketin ne kadar zorlu bir kararlılık ve tutarlılık gerektirdiği, ideolojik bir sağlamlığın olmadığı böyle durumlarda çok daha iyi anlaşılıyor. Eylül ve Ekim 1976'da politik durum. El Salvador'da faşist diktatörlük her şeye egemen olan küçük bir aile grubunun ülkede kapitalizmi modernleştirme girişiminden doğdu. Orta Amerika ortak pazarındaki kahve satışlarının ve endüstriyel gelişmelerin El Salvador'daki kapitalist ekonomiyi ayakta tutmaya yetmediği anlaşılıyordu. Böylece turizm ve gümrük serbestisi yoluyla finans kapitalin artırılmasına karar verildi. Bu plan ülkenin ekonomi politikası üstünde tam denetim sağlayacak bir devlet biçimini zorunlu kılıyordu. Bunu gerçekleştirmek için daha önceden geleneği olduğu üzere muhalefeti ortadan kaldıracak bir seçim aldatmacası yaratıldı. Söz konusu yöntem 1972-1974 ve yalnızca tek bir resmi partinin katılabildiği 1976 seçimlerinde iyice keskinleştirildi. 1977 yılında yenileştirilen bu seçim aldatmacasına karşı çıktıkları için 200'den fazla insan öldürülmüştü. El Salvador'da kapitalist ekonominin en büyük sorunlarından biri geçimlerini 4 ay süren kahve, şeker kamışı ve pamuk hasadından sağlayan binlerce gündelikçi amelenin yoksul köylülerin varlığıdır. Kahve ile öteki tarımsal ürünlerin ticareti ekonominin temeli olduğundan bu yoksul kitlelerin varlığı El Salvador kapitalizmi için yaşamsaldır. Geniş kitlelerin refahı için üretici güçlerin genel gelişimi sosyalist bir ekonomiyle sil baştan düzenlenip yönlendirilmedikçe bu sorun çözülemez. Ayrıca bu sorun sadece köylüleri baskı altında tutan iktidarını sürdürmekten başka bir şey düşünmeyen, kapitalist yapıya dokunmayan, sömürüyü devam ettiren ama bu arada köylüleri de sözde avutup kendi yanına çekerek önlemler dayatan finans kesiminin gözüyle bakmamak gerekiyor. Bu süre içinde kendilerine karşı iyice yoğunlaşan öfkeyi yatıştırmak ve kaybolan saygınlıklarını yeniden kazanmak için finans oligarşisinin temsilcisi olan hükümet, ISTA denilen çekingen bir tarım düzeltim programı hazırladı. Ama toprak sahipleri, kahve baronları ve burjuvazi bu kapitalist yenileştirme programına şiddetle karşı çıktı. Onlara göre bu program komünizme geçmekten farksız bir şeydi. Böylece bu geleneksel yapıdan avanta sağlayan kesimlerin hepsi bir araya geldi. Hızla örgütlenip cepheler oluşturdular. Köylüleri hayvanca sömüren ve hükümette temsil edildiğini öne sürdükleri komünistleri lanetleyen başka pek çok örgüt, kutsal ve dokunulmaz haklarını savunmak için rezil bir kampanya açtılar. Albay Molina hükümetinin onlara bu yenileştirmenin kaçınılmaz olduğunu, bu düzeltim programının sömürüyü güvenceye alacağını ve toplumsal bir kargaşa sonunda elden gitmesini önlemeye yarayacağını anlatmaya çalışması boşunaydı. Molina hükümeti açısından en önemli iş, iktidara gelmek için savaşmak gerektiğine inanan kitleleri baskı altında tutabilmekti. Halkın çoğunluğu hükümetin demagojisini yutmamıştı. Molina'nın zenginlerin karşısında olduğu palavrasına inanmayacak kadar deneyim birikimleri vardı. Halkın yönetime ve sosyal adaletsizliklere karşı savaşımı devam ediyordu. Böylece o zamana dek kendini halkın çıkarlarının savunucusu olarak gösteren hükümet artık iyice tanınan baskı aygıtıyla vurmaya başlamıştı. Hükümetin bu dönemdeki kararsızlığı bizim bile dikkatimizi çekiyordu. Sol ve demokratik muhalefetle arası hep bozuktu zaten. Ama şimdi bütün toprak sahipleriyle de zorlu bir tartışmaya girmişti. Biricik destekleyicileri teknokrat kesim, faşist askeri klik ve doğal olarak finans oligarşisiydi. Hükümetin nasıl sempati kazanacağını bilemediği görülüyordu. Ya büyük toprak sahiplerini pohpohlamak ya da halkın desteğini kazanmak için sola ve muhalefete şirin görünmek zorundaydı. Ama sol hükümet açısından büyük bir tehlike oluşturuyordu. Bir halk hareketi üstüne titrenilen pek çok şeyi yok edebilirdi çünkü. Bu endişeyi ajanlarda bile fark etmek mümkündü. Güvenlik güçlerinin bir tutsağı olarak içinde bulundukları açmazın onları nasıl sinsice manevralara ve saçma önerilere zorladığını görebiliyordum. Yönetimin çelişkili ve kararsız tavrının açık bir belirtisiydi bu. Üsteğmen Castillo bir sorgu sırasında Molina hükümetini bir darbeyle devirebilmek için ERP'nin sağ kesimle ittifaka girme olanağı bulunduğundan söz etmişti. Bu konuşma şöyle gelişmişti. Nasılsın Josefina? Nasıl hissediyorsun kendini? Eğer hasta hissediyorsan bana söyle ya da haber ilet de ilaçsız kalma. Sonra bana birinci sayfasında ısta yasasına karşı ANEP'in bir duyurusunu yayınlanan El Diario de Hoy gazetesini ve bu gazetenin Faro'nun bangır bangır bir açıklamasının yer aldığı bir başka sayısını gösterdi. Albay Molina'ya karşı olanlar sağcılardır. Çok parası var sağın. Hükümete zorluk çıkarması için ERP'ye 10 milyon verdiklerini öğrendik. Faro ve ANEP, büyük toprak sahiplerinin örgütleri. Hiç kuşkusuz saçma ve gerçek dışı bir haberdi bu. Kafa karışıklığı yaratarak işbirliğine zorlamanın değişik bir yöntemiyle karşı karşıyaydım. Devam etti Üsteğmen Castillo. Senin bu yoldaşların sağcılarla bile ittifak kuruyor. Ülkelerine bile ihanet ediyorlar. Lanet olsun, şimdi beni iyi dinle. Diyelim ki bir albaya gidip şöyle bir şey önerseler. Adamlarınla planımıza katılırsan sana 2 milyon vereceğiz. Bu işe aklı yatmaz mı sanıyorsun? Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmeleri gereken güzel güzel giyinmek, altlarına bir otomobil çekmek ve yurt dışında okumak isteyen 2 ya da 3 çocuğu olan ama kesesi bütün bunlara el vermeyen bir albay için ailesinin geleceğinin bir yabancı bankanın hesap cüzdanıyla garantiye alınması ne dayanılmaz bir tekliftir. Sonra çocuklar büyüdüklerinde diye sürdürdü Castillo, daha çok isteyecekler. Büyük bir sorundur bu. Böyle insanları bir bakanlık teklifiyle satın almanın ne kadar kolay bir iş olduğunu bir düşün bakalım. Bu zamanda albayım sadece ulusal muhafızlara yani sadık ve sağduyulu olmayı bellemiş olan biz subaylara güveniyor. Cumhurbaşkanına gelince ayrı bir konu. Size bel bağlamadığını söylemek zor. Alarma geçtik. Bir hükümet darbesi bekliyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun? Hükümete zorluk çıkarması için sağcılardan hangisi ERP'ye para vermiştir? O günlerin gerginliği ajanları ve subayları böyle konuşturuyordu. Birkaç kez beni hücremden aldıklarında ulusal muhafızların avlusuna bakma fırsatını bulmuştum. Havan topları, uçak savarlar ve ağır makineli tüfekler vardı orada. Bunlar hiç de hafif piyade silahlarına benzemiyordu. Büyük toprak sahiplerinin desteklediği bir darbe beklentisi içinde oldukları çok açıktı. Ülkedeki gerginliği hissettiren pek çok yorum işitildiğinden Faro ve ANEP'te toplanmış olan büyük toprak sahipleriyle hükümet arasındaki bu dalaşmanın nasıl gelişeceğinin merakı içindeydik. Üç aşağı beş yukarı bir sonuca varabilmek için yapılan yorumları çözümlemeye çalışıyorduk. Bana TV'ye çıkma teklif ediliyor. Hala Eylül'deyken yani o kaygı verici tartışmaların yapıldığı dönemde Garay bana televizyona çıkmayı teklif etti. Bir gün yanıma geldi ve keyifli bir şekilde baksana dedi. Neden televizyona çıkarmıyoruz seni? Çok basit bir şey bu. Ne diyorsun? Hoşuna gitti mi bu düşünce? Televizyona çık ve yoldaşlarına seslen. Evet, istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Derhal ayarlayabiliriz bunu. Karşılık vermedim, devam etti. Bu TV programı ülkedeki çoğunluğun yararına değişikliklerin karşısında duran sadece büyük toprak sahipleriyle mücadele etmek için hükümete muhalefeti bırakıp ısta yasasını desteklemeleri doğrultusunda yoldaşlarına seslenmeni sağlayabilir. Ne diyorsun buna? Bu şekilde siyasi çizgine ihanet etmiş de olmayacaksın. Eğer gerçekten El Salvadorluların refahı için savaşıyorsan işte bugün bir fırsat çıktı. Bu yasa tasarısının ilk bölümünden kaç aile yararlanacak biliyor musun? Ekecek bir karış toprağı bile olmayan binlercesi, on binlercesi yararlanacak. Gelecek yıl buna kavuşacaklar, sen de görevini yerine getirmiş olacaksın. Sonra seni yoldaşlarınla birlikte mahkemeye çıkaracağız ve bir, bilemedin iki ay sonra delil yetersizliğinden bırakılacaksınız. Bir süre sustum. Sonra hayır diye yanıtladım. Hükümet için başarı olacaktı bu. Çünkü sözde toprak reformunu destekleyen bir yeraltı örgütü üyesinin televizyona çıkması, ki Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Venezuela'da olmuş bir şeydi, moral çöküntüsü ve ülkenin radikal solunun aşağılanması anlamına gelecekti. Bu aynı zamanda devlet aygıtının burjuvazi içinde yeni müttefikler bulmasını sağlayacak bir etki de yaratırdı. Hükümetin herhangi bir parti üyesinin zayıflığından, korkaklığından ya da ihanetinden yararlanarak düzenlediği böyle bir eylem esaslı bir propaganda darbesi olurdu. Çünkü solun açık bir pişmanlık itirafı anlamına gelirdi bu. Büyük toprak sahiplerinin San Salvador'a yürüme tehdidinden sonra hükümet, FARO ve ANEP temsilcileriyle görüşme masasına oturduğunda Ekim'in ilk haftasına girmiştik. Bu görüşmenin sonucu ISTA diye bilinen yasanın rafa kaldırılması olmuştu. Açtığı kampanyada kendini halkın yaşam koşullarının değişmesine adadığını bangır bangır duyuran hükümetin bütün o böbürlenmeleri ve geniş yığınların desteğini kazanma gayretleri böylece noktalanmıştı. Tükürdüğünü yalamıştı hükümet ve bunu savunamıyordu.